4. Bölüm Henry 8 yaşındayken o eski araba hala benim bineğimdi ve içinde herhangi bir asil bir kralın gittiği gibi gidiyordum. Bu araba kimsenin özen göstermediği çirkin ve hırpalanmış bir şeydi. Oldum olası tekmelenmiş, devrilmiş, itilip kakılmış ve üzerinde zıplanmıştı. Herkes onunla dalga geçerdi. Oysa benim için neredeyse insan gibi sevilebilir bir şeydi. Kimsenin anlamadığı fakat benim takdir ettiğim bir çeşit asaleti vardı bence. Ona Henry diyordum. Dışarıdaki hayatıma attığım ilk adımı üzerinde tüyler olan oturağında oturarak yapmıştım. Kalabalık sokaklarda beni sürerlerken yüzüme çarpan nemli rüzgarı hatırlıyorum. Karanlık bir kış gecesi erkek kardeşlerim sokak lambasının altında arkadaşlarıyla kağıt oynarken içinde oturduğumu ve oluklardan akan suda yansıyan ışığın karanlıkta akan şeyi altın ırmaklar gibi gösterdiğini hatırlıyorum. Yaşlı Henry benim tahtımdı. Onun üzerinde macerayı ve heyecanı yaşadım. Beni gittikleri her yere, hatta hafta sonları yerel sinemaya bile götürürlerdi. Abim Jim'in sırtında tünemiş olarak giderdim. Diğer çocukların beni nasıl süzdüklerini ve Jim'in onlara nasıl defolun diye bağırdığını hatırlıyorum. Ama üzerinde fazla düşünmemiştim. Çünkü kardeşimin sırtında neden gitmeyeceğimi anlamıyordum. Hatırladığım kadarıyla gittiğimiz yerlere hep birilerinin sırtında giderdim. Bunun sebebini bilmezdim. Sinemaya gitmeyi severdim. Işıklar kapandıktan sonra kafalarımızın arkasından uzun, ince ışık selinin karanlık sinemadan geçip büyük ekrana yansıyarak onu canlandırmasını, parlaklığıyla gözlerimi kamaştırdıktan sonraki derin sessizliği, ekrandaki görüntünün izlemesi çok hoşuma giderdi. Bir kere sinemadayken Peter ve bazı arkadaşlarımız bana sigara içirmeye çalışmıştı. Peter'ın sabah babamın cebinden arakladığı bir paket sigarayı içmeye çalışıyorlardı. Ağzıma sigarayı verdikleri andan onu yakana kadar geçen süre içinde sigarayı çiğnedim ve yuttum. Peter bana dehşet içinde baka kaldı. Yeşile dönmemi veya tütünü tükürmemi bekliyordu. Oysa ben yalnızca gülümsedim ve daha versinler diye ağzımı açtım. Bana başka sigara vermedi. Yaz geldi. Duvar boyunca küçük, unutma beni çiçekleri, mavi, beyaz ve kırmızı tomurcuklarıyla cesurca açtılar. Komşumuzun bahçesindeki büyük ağaç açık yeşil yapraklarla donandı ve kabuğundaki yosun öbeği nemli bir görünüm alarak gün ışığında üzerindeki çiğ taneleri parlamaya başladı. Sokaklarda ise sinekler çöp kutularının üzerinde vızıldayıp uçuşmaya, kapı önünde veya bahçede kıvrılıp uyuyan köpeklerin kafasında dolaşmaya başladılar. Sinemaya gitmek için çok sıcak ve nemli bir havaydı. Böylece erkek kardeşlerim yaşlı Henry'e güzel bir bahar temizliği yaptılar ve Dublin'in dış mahallelerine doğru uzun yürüyüşlere çıkardılar. Bazen de pazar günleri beni Phoenix Parkı'na götürürler, bütün gün çimlerin üzerinde yattıktan sonra Donnelly oyukuna gider, ateş yakar, eski bir konserve kabında çay yapıp sandviçlerimizi yerdik. Hava kararıp eve gitme vakti gelene kadar da hiç olmamış şeyler hakkında hikayeler anlatırdık. Bu gezintiler çok eğlenceliydi. Kardeşlerim beni gezdirirken ara sıra insanlar durup bana bakarlardı. Fakat ben bunlara fazla aldırmıyordum. Çünkü neden baktıkları hakkında hiçbir fikrim yoktu. İnsanların bana bu komik tarzda bakmaları hakkında belki de bilinçaltımdan bende bir şeylerin yanlış olması gerektiği şeklinde bir şeyler düşünüyordum. Fakat bu garip bir fikirdi ve beni korkutuyordu. Böylece bu konuda bir şey düşünmemeye çalışıyordum. Sadece mutlu olmak istiyordum ve erkek kardeşlerim de böyle olmasını istiyorlardı. 8,5 yaşındayken Dublin dışına küçük bir kır gezisine çıktığımızı hatırlıyorum. Sıcak bir Eylül pazarında saat 10 gibi yola çıkmıştık. Yaşlı Henry bir gece öncesinden özenle yağlanıp cilalandığı için o sabah daha az ses çıkartıyordu. Peter kitaplarını çatıya boşalttıktan sonra okul çantasını sandviçler ve sos dolu şişeyle doldurdu. İki şişe süt benim arabanın yastığının arkasına sıkıştırıldı. Araba her zıpladığında arkamı acıtıyordu. Toplam 5 kişiydik. 2 abim, 2 arkadaş ve ben. Hepimiz pazar kıyafetlerimizi giydik ve Peter Tony'den arakladığı brilyantinle saçlarını yaptı. Yatağımızın üzerindeki duvarda asılı duran lekeli, tozlu aynada kendisini süzerek ''Şimdi Clark Gable'a benziyorum, öyle değil mi?'' dedi. Tam sözünü bitirmişti ki merdivenlerden bir ses geldi ve Tony'nin kendi kendine söylenerek yukarıya çıktığını duyduk. ''Ben kayboluyorum'' diye fısıldadı Peter ve yatağın altına daldı. O anda kapı açıldı ve Tony kafasını uzattı. ''Peter'ı gördünüz mü?'' diye odada göz gezdirerek sordu. Kravatını bağlayan Paddy sakin bir tavırla ''Ayine gitti'' dedi. Merdivenlerden sinirle inerken ''Yine brilyantini mi almış?'' diye homurdandı Tony. Yatağın altından sinsi sinsi çıkarken ''Gitti mi?'' diye sordu Peter. ''Gitti ama yakalarsa seni öldürecek'' diye uyardı Paddy. Her zamanki aldırmaz tavrıyla üstünü silkeleyen Peter ise ''Burası korkunç tozluymuş'' dedi. En sonunda yola koyulduk ve birkaç saat sonra bir dağ ırmağının kıyısına kamp kurduk. Ben kıyıya oturdum ve dipteki yosunlar arasında gölge gibi kıvrılan balıkları, güneş ışıklarının parlattığı suyu görünce büyülendim. Bu gümüşlü yaratıkların bir bölümü tam altımda eğimli bir kaya parçasının etrafında toplandılar. Hızla sandaletimi çıkardım ve birini yakalayacağım düşüncesiyle sol ayağımı suya daldırdım. Fakat balıkların yapıları hakkında bir bilgim yoktu. Sıra halinde bir ok gibi fırladılar ve karşı kıyıya ayağımın yetişebileceği yerden uzağa gittiler. Çok güzel bir gün geçirdik. Paddy yan taraftaki tarladan gelen büyük, şişman, kahverengi, uykulu gözlü bir inekle oynadı. Hayvanın arka ayaklarına ip gibi dolanan uzun bir kuyruğu vardı. Onu sağacağım dediğinde hepimiz güldük. Fakat ineğin kulağına güzel şeyler fısıldayarak onu sevdi ve en sonunda onu sabit tutmayı başardı. Bir kütüğün üzerine oturdu. Tenekesini altına itti ve ''Şimdi seyredin'' diye sırıtarak bize seslendi. Fakat elini uzatıp hayvanın memesine dokunduğu anda inek hiddetle fırladı ve arka ayaklarından biriyle ona vurarak sırt üstü geri yuvarladı. Daha sonra da kuyruğunu sallayarak uzaklaştı. Paddy ise ''Ne de olsa o da bir bayan'' dediğinde hepimiz güldük. Akşama doğru eve doğru yola koyulduk fakat yolun yarısında hepimiz çok acıkmıştık. 2 saat önce bütün yiyeceğimiz tükenmişti ve elimizde boş süt şişelerinden başka hiçbir şey kalmamıştı. Alacakaranlık çöküyordu ve hala çok uzun bir yolumuz vardı. Ben o kadar kötü değildim çünkü aç olmama rağmen diğerleri gibi yürümek zorunda değildim. Onlar sırayla arabayı sürerken ben sırtımı dayamış oturuyordum. ''Açlıktan ölüyorum'' diye şikayet etti Peter, omuzları çökmüş bir halde. ''Kapa çeneni, ben de ölüyorum'' diye homurdandı Paddy, yürümeye devam ederek. Paddy, Peter'a daha çok sandviç getirmesi gerektiğini, çünkü hepimizin genç insanlar olduğumuzu söyledi. Peter ise ona bir isim takarak cevap verdi. Hepimiz sinirlerimize hakim olamayacak duruma gelmiştik ki, aniden yolun dönemecinde önünde eski bir demir kapısı olan ve etrafı kalın duvarla çevrilen büyük bir kır evi gördük. Evin önü dalları duvardan sarkan ve üzerinde çok güzel şeyler olan meyve ağaçlarıyla kaplıydı. Birdenbire durduk. Önce meyve ağaçlarına sonra da birbirimize baktık. Gözleri elmalara ve armutlara kilitlenmiş olan Peter, ''Ben açım'' dedi ikinci defa. Arkadaşlardan birisi ağzını elinin tersiyle silerek ''Ben de öyle'' dedi. Bir diğer arkadaş eliyle midesini ovuşturarak ''Ben de'' diye ekledi. Peter etrafı dikkatle kolaçan etti ve ''Yakınlarda kimse yok'' dedi. ''Siz şu arabayı duvarın kenarına getirseniz de ben de üzerine çıkıp'' Paddy hariç hepimiz bu planı tuttuk. En büyüğümüz olarak otorite kurmaya çalışıyor, gönülsüz davranıyordu. Diğerleri ona lider olması için baktılar. Paddy hiçbir şey söylemediği için Peter ne yapacağız diye sordu. Abim ağırlığını bir ayağından öbürüne verdi. Boğazını temizledi ve çaresiz bir ağır başlılık içinde 7. günah çalmamalısın dedi. Diğer üçü korkak diye bağırarak duvara doğru fırladılar. Birisi dizlerinin üzerine çöktü. Peter da omuzlarına çıktı. Meyveyi aldı ve aşağıda montunu açmış olan üçüncüye attı. Paddy daha fazla dayanamadı. Arabamı duvarın kenarına itti ve üstüne çıktı. Yaptığı tek şey kolunu kaldırıp kırmızı elmalara ve sarımsı kahverengi armutlara uzanmak oldu. Bir miktar elma ve armut topladığında "Artık yeter, açgözlülük yapmayın," dedi Pedi. Diğerleri aşağıya inip ganimeti beşimize eşit paylaştırdıktan sonra yolun otlu kenarına oturup yemeye başladık. Bana armut yedirmekle uğraşan Peter, "Bu bizi eve kadar idare eder," dedi. Pedi ise bilgiç bir tavırla, "Günah çıkarırken bunu anlatmamız lazım," dedi. Elmasına gömülmüş olan Peter, "Bu gerçek bir günah değildi. Kimse yokluklarının farkında olmayacak," diye cevap verdi. Bob, arkadaşlarımızdan biri kafasını yana çevirip köpek gibi dinleyerek "Kim geliyor?" diye sordu. Yolun kıvrım noktasından yaklaşan ayak sesleri duyduk. Peter bize göz kırparak köşeye doğru gitti ve dikkatle gözledi. Daha sonra koşarak yanımıza geldi. "Başımız belada. Gelen bir polis," dedi nefes nefese. Pedi yemyeşil oldu. Sanki kıpırdamaya gücü yoktu. Korku içinde "Şimdi bize ne olacak?" dedi. Ayağa kalkan Bob, "Kaçın!" diye bağırdı. Ayak sesleri yaklaşmıştı. Peter, "Christie'yi burada bırakamayız, öyle değil mi?" dedi. Sonra aklına bir şey geldi. Diğerlerine dönerek, "Çabuk, her şeyi Christie'nin minderinin altına koyun," dedi. Soru sormak için zaman yoktu. Bir iki saniye içinde bütün meyveleri aldılar. Beni biraz yukarı kaldırıp ellerindekileri arabanın dibine, eski minderin altına sokuşturduktan sonra tekrar yerime oturttular. Köşeyi dönen polis bizi görünce yavaş yavaş bize doğru geldi. Gülümseyerek "İyi akşamlar çocuklar," dedi ve benim başımı okşadı. "Biraz geç olmuş değil mi küçük bey? Neredeyse 8," dedi. Diğer dördü sakin olmaya çalışıyorlar fakat huzursuzca kıpırdanıp hindiler gibi ağırlıklarını bir o yana bir bu yana veriyorlardı. "Onu eve götürün çocuklar. Daha fazla oyalanmayın. Bay bay," dedi sevimli polis ve geldiği yönden geri dönmeye başladı. Gözden kaybolana kadar bekledikten sonra elmaları ve armutları dışarıya çıkardılar. Pek iç acıcı görünmüyorlardı. "Ay, çabuk yok et onları," dedi meyveleri gören Pedi. "Tanrı çalmamızdan hoşlanmadı." Böylece üzgün bir halde yapış yapış meyveleri büyük evin duvarının arkasına attılar ve eve dönüş yolumuza devam ettik. Vardığımızda saat 10'du ve kendimizi hava kadar boş hissediyorduk. Ön kapıdan içeri girdiğimizde annem, "Güzel vakit geçirebildiniz mi?" diye sordu. Peter Pedi'ye, Pedi de Peter'a baktıktan sonra her ikisi de bana baktılar. "Evet," dedi Peter ve başka bir şey söylemedi. Ertesi gün Tony ve Jim evimizden fazla uzak olmayan kanalda yüzmelerini seyretmem için beni de götürdüklerinde kendimi daha iyi hissediyordum. Çok sıcak ve boğucu bir gündü. Neredeyse hiç güneş yoktu. Sadece havayı somut, dokunulabilen bir hale getiren ağır ve basık bir sıcak vardı. Kanala gittiğimizde büyük bir çocuk yığınının toplandığını gördük. Kimisi suda yüzüyor, kimisi çoğunlukla kızlar, sığ kısımlarda eteklerini ve önlüklerini dizlerinin üzerinde kaldırmış olarak ayaklarını çırpıyor, kimisi de çimenli kıyıda yatarak kurumaya çalışırken birbirlerine çakıl taşı atıyorlardı. Onlar su sıçrattıkça yolun kenarı ıslanıyor, ortalık kahkaha ve çığlıkla çınlıyordu. Köprünün üzerinde kalabalık bir seyirci topluluğu vardı. İki abim beni olan biteni izleyebileceğim bir yere oturttular. Daha sonra köprü altında soyundular, mayolarını giydiler ve suya daldılar. Bütün bu gürültü ve heyecanın ortasında ısınmış, yapış yapış ve biraz da kıskanarak izlemeye başladım. Üzerimdekileri parçalayarak abilerimin yaptığı gibi ben de suya dalmak istiyordum. Birdenbire A harfini ilk defa çizdiğim gün hissettiklerimi hissettim. Garip bir istekti. Diğerlerinin yaptıklarını yapmak, hissettiklerini hissetmek ve bildiklerini bilmek için bilinçsiz bir kararlılık. O anda suya girmeyi her şeyden çok istiyordum. Bir süre sonra Tony kıyıya çıktı. Vücudunu parlıyordu. Saçlarını alnına düşmüştü. Bağırdım. O da yanıma geldi. Kendi garip homurtu dilimle yüzmek istediğimi söyledim. "Hadi şaka yapıyorsun," dedi. Ben ısrar edince de "Ama boğulursun," dedi. Her şeyi denemek isteyen biri olarak Tony'nin söylediği hiçbir şey beni kararlılığımdan caydıramazdı. "Peki o zaman," dedi. Fakat büyük abim Jim duyduğunda bu işe hiç bulaşmayacağını söyledi. Tony beni soyup mayo giydirirken bile yardım etmeyecekti. O zaman kendi mayonu ver dedi Tony. Üzerindekilerle giremez. Kanalın ıssız bir köşesindeki bir çalının arkasına götürdü ve üzerimi değiştirdi. Jim bana göre çok iri ve uzundu. Mayosu bana çok büyük geldi. Üzerimde durması için Tony birkaç kere kıvırdı ve arkadan iğneledi. En sonunda hazır oldum. Beni kıyıya taşıdıktan sonra durdu ve bana baktı. ''Hala girmek istiyor musun?'' dedi. ''Dibe inip bir daha çıkmamaya aldırmazsın herhalde.'' Sırıttım ve kafamı salladım. Korkuyor olabilirdim ama o anda vazgeçmeyecek kadar da inatçıydım. Zavallı Jim titreyerek duruyordu. ''Yapma, onu öldüreceksin.'' dedi ama ona aldırmadık. Bir dal koparan Tony onu suya daldırdı ve kafamın üzerinden geçirerek ''Babamız ilahisini'' söyledi. Sonra koltuk altlarımdan kavradı, biraz kaldırdı ve beni kanala fırlattı. Buz gibi soğuk su üzerimden aktığı anda soluksuz kaldım. Kafam karıştı. Suyun içinde her şey bulanıklaştı. Bir saniye için suyun altında kaldım. Çıktım, tekrar battım. Tekrar çıktım ve üçüncü kez batmayı bekledim. Ama olmadı. Aksine ayaklarımı kullanarak deli gibi fırladım ve bildiğim tek şey nehir üzerinde süzülen beyaz kuğular gibi su yüzünde durduğum oldu. Ayağımı çılgınlar gibi sallamaya devam ettiğim için su yüzünde durabiliyordum. Kıyıdan gelen kahkahaları duyduktan birkaç dakika sonra Tony yanımda belirdi. Kolumu tuttu ve Jim'in beni kıyıya çıkarmak için beklediği yere çekti. Nefes nefese ama zafer dolu bir ifadeyle yattım. Yanıma çömelip beni kurulayan Tony, ''Christopher Columbus'u geçeceksin.'' dedi. Bu benim ilk yüzmemdi. Sonuncusu da olmadı. Çünkü yazın ağaçlık bir yerde keşfettiğimiz taşlı nehirde defalarca yüzdüm. Diğerleri yüzerken veya böğürtten toplarken kıyıda otururdum. Bazen orada uyuyakalırdım. Mutluydum. Kendim dışında dünyadaki her şeyin farkındaydım. Derken bir gün arabam kırıldı. Mili koptu, oturma yeri bozuldu ve kimse bir şey yapamadı. Çürümesi için kömürlüğe atıldı. Onsuz olamazdım. Kardeşlerim oynamaya gittiklerinde beni götüremiyorlardı artık. Babam tekrar işe başladığında annem yeni bir araba almaktan bahsetti. Ama onu duymuyordum bile. Çılgına dönmüştüm. Olay sadece eski arabayı çok özlemem değildi. Önemli olan kardeşlerimle dışarıya çıkamadığımdı, hissettiklerimdi. Her şey değişmişti. En sonunda kendi başıma kalmıştım. Bazen ben de bir aksaklık olduğuna dair gelen garip hisler artık daha çok geliyordu. Birkaç gün sonra ön bahçede kardeşlerimle oyuncak askerlerle oynarken ellerinde kavanozlar ve balık ağlarıyla arkadaşlar geldi. Hep beraber balık tutmaya gitmeyi teklif ettiler. Çok güzel bir gündü ve kimse evde oturmak istemiyordu. Oltalara ve takımlara hücum oldu. Herkes çok heyecanlıydı. Peter gün bitmeden 20 balık yakalayacağına dair iddiaya girdi. Gitmeye hazır olan herkes bahçe kapısının önünde toplandı. Bir şey almayı unutan Tony arkadaşlardan biriyle geri döndü. Giderken ona aptalca ve sessiz bir ifadeyle baktım. Durdu. İlk defa bensiz bir yere gidiyordu. Yüzüme bakmadan ''Üzgünüm Chris, sana bir sürü balık getireceğiz.'' dedi ve hızla gitti. ''Ona acıyorum.'' diye başladı arkadaşı. Tony onu yola uçuracak kadar hızla itti. Diğerlerine yetişmek için koştular. Bahçede yalnız bırakılmıştım. Ellerime baktım, sıkıyordum.